Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler RSFM dinleyicileri, ekonomi raporuyla bu hafta da sizlerleyiz. Bu hafta konumuz İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden resmen çıkışı. Bugün programda İngiltere'yi önümüzdeki dönemde ne bekliyor, Avrupa Birliği'ni ne bekliyor, ilişkilerin seyri, müzakere süreci nasıl ilerleyecek ve bu yeni dönemde İngiltere-Türkiye ilişkilerinin geleceği nasıl olabilir? Bu başlıkları ele alacağız. Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı TAVAK Başkanı Profesör Doktor Faruk Şen bizlerle. Çok uzun süren bir Brexit süreci vardı. Şimdi İngiltere'nin önünde bir de geçiş süreci var ve bu geçiş sürecinde İngiltere ile Avrupa Birliği'nin bazı konularda anlaşma sağlaması ve önümüzdeki dönemde ilişkilerin nasıl ilerleyeceği konusunda teknik anlaşmaları yapması gerekiyor. Öncelikle şunu sormak istiyorum Faruk Bey. İngiltere bunun için büyük mücadele verdi. Hatta yeniden referandum yapılsa belki artık halk bu fikrinden bile, yani Avrupa Birliği'nden çıkış fikrinden bile uzaklaşmıştı. Şimdi bu gelinen noktayı genel anlamda değerlendirecek olursanız neler söylersiniz? Ve önümüzde 11 aylık bir geçiş süreci var. Bu süreçte neler aynı kalacak, neler değişecek İngiltere içinde, Avrupa Birliği içinde, yani orada yaşayan vatandaşlar adına da bu konuda görüşlerinizi, değerlendirmelerinizi alalım öncelikle. Buyurun.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne girişi de çok sancılı olmuştu biliyorsunuz. İlk önce Avrupa Birliği evet demedi, zorla evet dedi. Biraz Türkiye'ye benzerliği vardır. Hoş, bize hiç evet demedi ama şimdi çıkışı da güç oldu ve dediğiniz cümleye katılıyorum. Eğer Brexit oylaması bir daha yapılsaydı İngiltere halkı akılcı bir kararla Avrupa Birliği'nde kalmaya karar verebilirdi. Şimdi şuna bakalım. Bir kere İngiltere anlaşmalı ayrılarak yalnız 47 milyar pound bir ceza parası Avrupa Birliği'ne ödeyecek. Eğer bir anlaşma sağlanmasa, yani 31 Ocak'ta anlaşmasız ayrılsaydı ödeyeceği para 100 milyar pound'tu. Demek ki İngiltere anlaşmalı ayrılarak 53 milyar pound bir kar etti. Şimdi önümüzdeki 11 ay bir şey değişmeyecek. Gene Avrupa Birliği bütçesine İngiltere gereken paraları ödeyecek. Biliyorsunuz her ülke kendi ulusal gelirinin %1,8'ini ve toplanan KDV'lerin yıllık %1,9'unu öder. İngiltere'nin özel bir statüsü vardı. Onun fiyatları biraz daha değişikti. Onu ödeyecek. Fakat alacağı paralardan 47 milyar pound tahsil edilecek. Yani para ödeyecek ama indirekt para alamayacak bir durumda olacak. İngiltere bu süreç zarfında Gümrük Birliği konusunda yeni bir anlaşma yapma çabası içinde. Zira Thatcher'in 80'li yıllarda yaptığı bir girişim vardı. Thatcher Avrupa Birliği politikasında bütün olanakları Londra merkezine yöneltmiş ve Londra'da rekabete öne çıkaran, geç politikalarına ağırlık veren, destekleyici bir politika yapmıştı. Şimdi Boris Johnson bunu biraz değiştirerek hakikaten tüm İngiltere, yani Birleşik Krallığın her bölgesine belirli katkılarda bulunacak bir politika yapacak ve seçimleri de böyle kazandı. Ve ilk defa İngiltere sağlık sigortalarına ve sosyal sigortalara büyük bir subvansiyon yapacak. Yani halkı düşünen bir konuma geçecek ve Londra'nın öncülüğünü azaltma çabası içinde. Şimdi Gümrük Birliği'nde tabii ki bir poker oynanacak.
Evet.
Acaba hangi mallarda fiyatlar indirilecek, hangilerinde çıkarılacak? Şöyle bir şey, Avrupa Birliği'ne Gümrük Birliği anlaşmasını reddedilmesinden sonra İngiltere'nin ödeyeceği gümrük vergileri çok büyük bir oran tutmuyor. Yani orada Avrupa Birliği kazançlı çıkmayacak. İngiltere'nin sattığı mallarda Avrupa Birliği tabii ki belirli bir gümrük vergisi ödeyecek. Avrupa'da biraz daha fazla para ödenecek. Diğer önemli nokta İngiltere Ankara Anlaşması, bizim için de geçerli
evet,
olan, yani
önemli.
Kişilerin yerleşim hukukuna 31 Aralık'a kadar önem verecek. Tabii yani İngiltere'ye yerleşmek isteyen Avrupa Birliği ülkeleri de 31 Aralık'a kadar o haklara sahip olacak. Bu bizim insanlarımız için de geçerli olacak. Biliyorsunuz bizim şu anda 30 binin üzerinde Ankara Anlaşması çerçevesinde İngiltere'de oturma hakkı ve çalışma izni olan insanlarımız var. Şimdi 31 Aralık'a kadar bir 20-30 binin daha gitmesi planlanıyor ya, bu kişiler gitmeyi düşünüyorlar. İngiltere şu anda en büyük dayanağı Amerika ile ilişkileri geliştirmek ve Trump'la ikili bir serbest bölge kurarak gümrük birliğindeki kayıpları yahut ekonomik kayıpları telafi etmek olacak. Zira biliyorsunuz İngiltere'nin çıkışıyla ABD Avrupa Birliği'ni cezalandırıp İngiltere'ye öncülük etmek istiyor. Böyle bir gelişmeyle karşı karşıya kalacağız.
Evet Faruk Bey, şimdi aslında genel hatlarıyla çizdiniz siz çerçeveyi. Biraz detaylandıracak olursak, şimdi Avrupa Birliği ile İngiltere masaya oturacak. Şimdi İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın artık ülkenin sınırları, kuralları ve ekonomisi üzerinde tam egemen kontrolü geri kazanacağını vurgu yaptığını ve Avrupa Birliği'nin işte anlaşmalarda dayatacağı herhangi bir kuralı kabul etmek zorunda olmadıkları mesajını verdi. Avrupa Birliği de tabii ki İngiltere'nin her dediğine evet demeyiz diyor. Bu noktada sizce işte bu müzakere süreçleri, yeni bir serbest ticaret anlaşmasının imzalanması, zorluklar yaşanacak mı? Neler bekliyor sizce?
Tabii özellikle önümüzdeki 11 ay çok ciddi bir pazarlıklar olacak. Evet. Herkes belli bölümlerini kurtarmak istiyor. Zira İngiltere Gümrük Birliği'nden yahut ayrılıştan ekonomik olarak çok büyük zarar görmese de İngiltere'deki finans kapitalin Londra'yı bırakıp Frankfurt, Brüksel, Amsterdam gibi yerlere gitmesi bekleniyor. Hatta Türkiye biraz daha sağlıklı bir ekonomiye sahip olsa bize bile gelebilecekler olabilirdi. Bunları kaçmasından karşı karşıya kalacak. Bir adım daha ileri gidelim. Birçok İngiliz finans kuruluşu da şimdi Kuzey Rembestralya eyaletinde bir ayak atma savaşı içindeler. Yani finans kapitalde bir kaçış olacak. İngiltere evet. Burada biraz kayıplara uğrayacak. Amerika ile ilişkilerle bunu nasıl kapatacak onu bilemiyoruz. Zira Amerika'da buraya İngiltere'ye fazla bir finans kapitalin gitmesine kendi ülkesinin çıkarları açısından olumlu bakmayacak. Biliyorsunuz Trump'ın çok sevmediğimiz tarafları var. Fakat Trump bir milli ekonomi ağırlığını veren, ilk önce kendi ülkesinin sanayicisinin iş dünyasının çıkarlarını savunan bir kişi. İngiltere bu açıdan önümüzdeki 11 ayda çok sıkı bir pazarlık etme sürecinde. Burada ben İngiltere'nin çok büyük bir kaybe uğrayacağına inanmıyorum.
Şu anlamda da soruyorum aslında Faruk Bey. Birlikten ayrılma sürecinin, yani anlaşmaya varabilme sürecinin 4 yılı buldu. O yüzden 11 aylık kısa bir sürede, yani 1 Ocak 2021'e kadar Avrupa Birliği ile İngiltere arasında bir anlaşmanın yapılabilmesi, tamamlanabilmesine de aslında bazı çevreler çok sıcak bakmıyorlar. Yani bu süre uzatılabilir mi? Yoksa artık 2021 itibariyle Dünya Ticaret Örgütü'nün kuralları mı geçerli olacak? Ne olacak böyle bir durum söz konusu olursa?
Şimdi İngiltere'nin ayrılması 4 yıl sürdü. Evet. Fakat son seçimlerde biliyorsunuz Johnson çok ezici bir çoğunlukla iktidara geldi. Yani şu anda kendi ekonomi danışmanlarına bütün olanakları verdi. Ben 11 ay içinde belirli konularda geçiş dönemi olabilir. Fakat sonuçlanacağından hareket ediyorum. Zira İngiltere'de bir koalisyon hükümeti yok. İngiltere kendi çıkarları konusunda çok kararlı olacak. Avrupa Birliği bu konuda biraz daha zayıf bir sorunda. Zira Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesinin başbakanı Angela Merkel Ekim ayında politikayı bırakıyor. Yeni gelecek kadının bu konuda Avrupa Birliği'nin en büyük ülkesinde ne gibi söz hakkı olacak bilmiyoruz. Yani top biraz daha İngiltere'nin lehine oluyor.
Burada tabii sizin de söylediğiniz gibi Başbakan Johnson anlaşmalı da olsa anlaşmasız da olsa biz 31 Ocak'ta çıkacağız, kararlıyız demişti ki anlaşmalı bir çıkış oldu. Böylelikle ellerini de kuvvetlendirmiş oldular. Peki şöyle bakacak olursak iki taraflı da. İngiltere'nin tabii ki temelde amacı birlikten ayrılma amacı belliydi ama birlikten çıkışla birlikte kazanımları neler olacak İngiltere'nin? Bir de Avrupa Birliği tarafından bakarsak, Avrupa Birliği ülkeleri açısından bakacak olursak onlar için bu durumun avantajlı ve dezavantajlı yönleri neler olacak? Neler söyleyebilirsiniz?
Şimdi Derya Hanım, Avrupa Birliği'nin 4 büyük ülkesinden biri olan İngiltere hiçbir zaman tam üye değildi. Şimdi bu size tuhaf gelecek. Özel statülü bir ülkeydi. Evet. Neden? Schengen Anlaşması'nı kabul etmedi. Dublin sınır anlaşmasına göre yaptı. İki, para birliğine girmedi. 3, demin söylediğim gibi Avrupa Birliği bütçesine verilecek paralar ve alınacak paralarda özel bir statüsü vardı. İngiltere burada Avrupa Birliği pazarına biraz daha güç mal satacak. Fakat Avrupa Birliği'nden de kendi endüstrisini öne çıkaracak malları almayı da önleyecek. Yani tam zarar demeyelim bu konuda. Bu açıdan İngiltere'nin bir zararı olmayacağından hareket ediyorum. Şimdi tabii ki İngiltere'nin Amerika veya üçüncü ülkelerle yapacağı anlaşmalar çok önemli. Yani Amerika, İngiltere'nin bir güvencesi de Çin'le ilişkileri geliştirmekti. Fakat Çin'in şu andaki durumunu biliyoruz. Kendisi ekonomide bu koronavirüs hastalığından sonra çok güç bir duruma geldi. Kendi borsası çakıldı. Yurt dışına mal satamıyor. Herhalde bu en azından bir yıl sürecek. Daha karamsar olanlar Çin'in kendisini 10 yıldır toplayamayacağını düşünüyorlar. Ben o görüşte değilim ama Çin'le ilişkilerinde beklediğini bulamayacak. Fakat buna karşılık kendi eski kolonisi olan Hindistan'la ciddi ekonomik ilişkilerini geliştireceğinden hareket edebiliriz. Avrupa Birliği'nin kayıpları ne olacak? Avrupa Birliği bütçesine en fazla para veren ülkeler sıralamasında İngiltere 6. sıradaydı. Yani 4 büyükten biri ama para vermede 6. sıradaydı. Bu paralardan fazla bir zarar görmeyecek Avrupa Birliği. Fakat tabii ki Avrupa Birliği'nin 4 ülkesi ki Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya Avrupa Birliği Konseyi'nde 29'ar oy hakkı vardır. İngiltere'nin İtalya ve Fransa gibi 74 oy hakkı olan 3 ülkeden biridir. Almanya 99'dur. İngiltere'nin eksiğini Avrupa Birliği ekonomikten çok sosyal politika açısından kolay kolay dolduramayacak diyebilirim.
Almanya'dan söz açılmışken söylediğiniz gerçi önümüzdeki yani yıl sonuna doğru orada da bir lider değişecek, bir koltuk değişimi olacak ama yine o döneme kadarki süreci biraz belki bakacak olursak şimdi Almanya Avrupa Birliği'nin birçok anlamda lokomotif ülkesi. Şimdi İngiltere evet belki bazı konularda avantajlı ya da imtiyazlı olsa da Avrupa Birliği'ne destek veren önemli ülkelerden, ülkelerin başında geliyor. Şimdi onun devreden çıkması örneğin Almanya ya da Almanya gibi ülkelere daha fazla yük binmesine mi neden olacak? Aslında bir takım sosyal ya da ekonomik kararlar alırken de daha fazla söz hakkı sahibi mi olacak? O tarafı da var işin. Çünkü mesela parlamentoda da yeniden o İngiltere'den boşalan koltuklarda olacak. Böyle de düşünürsek ne dersiniz Almanya üzerindeki etkilerini özellikle?
Şimdi siz çok doğru bir cümle kullandığınız onu daha pekiştirmek istiyorum.
Buyurun.
Avrupa Birliği'nin her açıdan lideri Almanya. Neden? 154 milyar euroluk 2020 bütçesinin %39'unu Almanya ödüyor.
Evet.
Bütçeden aldığı para %18 yani verdiğinin %45'ini Avrupa Birliği'nden geri alıyor. Fakat buna karşılık ekonomik olarak ticaretinin %70-75'ini komşu AB ülkeleriyle yapıyor. Yani Almanya çevresini güçlendirip mal satabilen bir ülke. Almanya şimdi Kasım'daki seçimlerden sonra krize girebilir. Niçin? Hristiyan Demokratlar eski gücünden kaybetti. Angela Merkel'den sonra daha da kaybedecek. Sosyal Demokratlar dibe vurmuş durumda. Almanya'da aşırı sağ, aşırı sol ve yeşiller gelişmekte. Kürt demokratlar aynı kalmakta. Yani Almanya tarihinde bu seçimlerden sonra ilk defa bir koalisyonla yönetilecek. Çatlak sesler çıkacak. Ekonomik gücünü her açıdan korusa da artık sosyal politikalarda ve dış politikada Angela Merkel'in yaptığı gibi eskiden Angela Merkel Obama'yla da eski cumhurbaşkanıyla da Putin'le de aynı göz hizasında konuşurdu. Şimdi tabii ki Fransa aynı göz hizasında konuşamıyor ama her ülkeye destur çekebilen bir ülke lider. O lider olmadığı zaman Almanya 2021'de nasıl bir konum içine girer? Ben de merakla bekliyorum. Ekonomide çöküş olmayacak ama etkisi, politik etkisi azalacak bir ülke haline gelecek. Bu da Avrupa Birliği'nde yeni liderler de çıkmıyor. Bakın Macron'un da koltuğu sallanıyor. Bir kompromis olarak geldi. Fakat o kadar çok kötü bir resim çizdi ki önümüzdeki Fransa seçimlerinde Marine Le Pen'in kazanmasının önüne kimse geçemeyecek. Bu açıdan da Avrupa Birliği'nde politik dengeler ciddi bir şekilde değişecek.
Ve söz ettiğiniz isimler çok sivri isimler aslında. Yani bir Merkel'i düşündüğünüzde Merkel yapıcı tavrıyla öne çıkabilen bir lider diyebiliriz değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet ama mesela söz ettiğiniz isimler işte Fransa'da da keza daha uç noktalarda daha agresif politikalar izleyebilecek isimler. O yüzden belki de İngiltere'nin çıkışı sonrasında da hani şu soru da hep tırnak içinde soruluyor ya. Avrupa Birliği'nde sırada kim var? Yani acaba bunun devamı gelebilir mi? Birlikten çıkmak için yeni yani ülke derdi.
Avrupa Birliği'nden hiçbir ülke İngiltere dışında çıkmaz. Çıktığı takdirde İngiltere gibi bir çok ciddi bir çöküş uçuna girer. Avrupa Birliği'nin tüm ülkeleri bundan şöyle veya böyle yararlanıyor. Onun için ben Avrupa Birliği'nin Türkiye'de bu tartışılıyor ama çökeceğine hiç inanmıyorum. Ve kimsenin de çıkacağına ihtimal vermiyorum.
Ama işte o liderlerin belki dediğiniz gibi yani yön değiştirmesi Avrupa Birliği'nin de gelecekteki işte dış politikadan sosyal tutumlarına kadar birçok şeyin de değişebileceğini gösteriyor sanıyorum bize değil mi?
Doğru. Evet. Milli politikalar değişecek. Mesela Bulgaristan ve Romanya'dan gelen çatlak sesler artacak.
Evet.
Macaristan dini ilişkiler içine girecek. Fakat bunlar Avrupa Birliği'nin çökmesini beraberinde getirmeyecek. Avrupa Birliği şu anda kapıda bulunan 6 Balkan ülkesinden en azından 3'ünü önümüzdeki yıllarda tamıya kabul edecek. Ve Batı Ukrayna, 2 Ukrayna ayrıldıktan sonra Avrupa Birliği'nin yeni ülkelerin, yeni üyelerinden biri haline gelecek.
Peki Faruk Bey, şuna geri dönecek olursak, Brexit süreci, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci ekonomik anlamda da, küresel ekonomi anlamında da önemli riskler arasındaydı. Büyük bir belirsizlik kaynağıydı. Gerçi evet, şimdi 11 aylık bir süreç var, yine bir geçiş dönemi var ama şunu da söyleyebilir miyiz? Piyasalar açısından, küresel ekonomi açısından önemli bir belirsizlik de ortadan kalkmış oldu artık diyebilir miyiz?
%100 diyebiliriz. Hakikaten artık herkes oyunun kurallarını öğrendi. Buna göre hareket edecek.
Evet.
Bu da Avrupa ülkelerini rahatlatacak.
Son olarak o zaman Türkiye-İngiltere ilişkilerinin seyri anlamında bir soru sormak isterim. Bu noktada Türkiye ve İngiltere'nin payına ne düşecek? Gelecekte ne bekleyebiliriz Türkiye-İngiltere ilişkilerinin ekonomik anlamda da?
Şimdi ilk olarak Ankara Anlaşması çerçevesinde 11 ayda daha genç Türklerin Londra'ya ama İngiltere'ye gitmesini bekleyebiliriz.
Evet.
İngiltere yeni bir göçmen politikası uygulayacak. Buna göre belirli şartları yerine getiren Türkleri de Ankara Anlaşması bittikten sonra kabul edecek. Eğer Gümrük Birliği Anlaşması'nda biz Gümrük Birliği'nde AB'nin aldığı tüm kurallara uyma şartına kabul etmemiş olsak biz ticari ilişkilerimizi geliştirebilirdik. Fakat tabii o şansımız yok. Fakat buna karşılık Gümrük Birliği'nin dışında da alışverişlerimizin artacağından hareket edebiliriz. İngiltere'nin Türkiye pazarına ilgi göstereceğini, Türkiye'nin de 67 milyonluk İngiltere pazarına kayıtsız kalmayacağından hareket edebiliriz. Türkiye'nin bu konuda en büyük çıkarı, bekleyebileceği çıkar, İngiltere'ye ben nasıl daha fazla hizmet ve mal satabilirim olacak. Tekstil başta olmak üzere bu konuda Türkiye'ye atılım yapabilir. Şimdi Avrupa Birliği'nde yeni bir gelişim var. Almanya Macaristan üzerinden yeni bir hat açarak Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine mal satmak istiyor. Bu yolda Türkiye üzerinden geçecek. Bunun için Almanya istese de istemese de önümüzdeki dönemde Türkiye ilişkilerine ağırlık verecek. Bunun ilk adımını Volkswagen'la attı. Yani Volkswagen Türkiye çok atraktif olduğu için seçtiği bir yer değil. Bulgaristan ve Romanya'da asgari ücret bizden daha azdı. Onlar daha fazla taviz verebilirlerdi. Fakat bizi seçmelerinin nedeni Angela Merkel göçmenlerin yollanmamasını istiyor. Almanya Kafkaslardaki emelleri, Almanya Orta Doğu ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde emelleri konusunda bu yılın ikinci yarısında dönem başkanlığını aldığı süreçte Türkiye ile daha fazla yakınlaşır diye düşünüyorum.
TAVAK Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Faruk Şen bugün konuğumuzdu. İngiltere'nin resmen Avrupa Birliği'nden ayrılması sonrasında kazanımları neler olacak? İngiltere'nin avantajları ve dezavantajları, Avrupa Birliği'nin avantaj ve dezavantajları neler? Birlik önümüzdeki dönemde ilişkilerini nasıl sürdürecek ve İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkiler ne yönde evrilecek? Bütün bunları konuştuk. Profesör Doktor Faruk Şen konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte sizlerle olmak umuduyla. Hoşça kalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.